Durex, ortamlarda satılacak bilgiyi sunar. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve'niz. Bugün size klinik psikolog ve seks terapisti olan Dr. Brenda Engler'ın erkek danışanlarının hikayelerini anlatacağım. Onların en mahrem sırlarına ortak olacağız. Erkeklerin cinsel sorunlarına bir seks terapistinin gözünden, bir uzmanın gözünden bakacağız. Ve bu bölüm belki de bugüne kadar bildiğimiz bütün varsayımları ve klişeleri alt üst edecek arkadaşlar. Bu podcast'te çok önemli bir sözle açmak istiyorum. Cinsellik erkekler için doğrudan dışa vuramadıkları, özel, önemli, güçlü ve arzulanan biri olma isteğini dolaylı yoldan elde etme sahasıdır. Tekrar ediyorum. Cinsellik erkekler için doğrudan dışa vuramadıkları, özel, önemli, güçlü ve arzulanan biri olma isteğini dolaylı yoldan elde etme sahasıdır diyor Dr. Brenda. Yani aslında mevzu sadece cinsellikte değil arkadaşlar. Bu bölümde erkeklerin cinsel davranışlarının temelinde yatan nedenlere bakacağız. O yüzden önemli bir bölüm. Yani bugün modern cinsel sorunların ardındaki ham duygulara ve asıl dürtülere bakmaya çalışacağız. Dr. Brandy diyor ki bunca terapiden sonra şunu öğrendim ki diyor erkekler gerçekten sevişmek istiyorlar ama istedikleri şey sadece sevişmek değil onların cinsel davranışlarının altında derin bağlar kurmaya dair nasıl güçlü bir istek yattığını fark ettim diyor. Aslında istedikleri derin bağlar kurmaktır diyor. Ama bunun yaşamlarındaki kadınlarla ilişkilendirmenin genelde zor olduğu bir ihtiyaç olduğunu da söylemiş. Buraya az sonra geleceğim. Ve yine pek çok erkek danışanından sonra yapmış olduğu bir çıkarım var. O da şu, bir kadına aşık olmak cinsel sadakati garanti altına almaz. Ya da sadakatsizlik bir erkeğin sevgisinin gerçek olmadığını ya da o ilişkiyi ciddiye almadığı anlamına gelmez diyor. Ne dediğinizi duyar gibiyim. Ben de tam olarak böyle bir tepki vermiştim. Az sonra neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Size onun danışanlarının hikayelerini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar hemen bir erkek danışanın hikayesiyle başlamak istiyorum. İsmi David. Kendisi profesyonel bir kadın avcısı yani öyle olduğunu iddia ediyor. Muhteşem güzellikte manken bir sevgilisi var. Zampara, narsist, finans dünyasının yükselen genç bir yıldızı. Fiziği, giyimi, kuşamı yerinde, karizmatik de bir adam. David'in sorunu şu arkadaşlar terapiye gelme sebebi yani. Aşk nedir diyor. Yani bu konuda bana yardımcı olun diyor. Çünkü aşık olma kapasitemin olup olmadığını anlamadım diyor. Herhalde yok diyor. Çünkü David'in dediğim gibi manken bir sevgilisi var. Onu sevdiğini söylüyor ama onu aldatıyor. Ve bazı geceler sevgilisi çalışırken o da arkadaşlarıyla içmeye gidiyor. Ve gittiği mekandaki kadınlardan telefon numaralarını topluyor. Yani ava çıkıyor kendi deyimiyle. Hatta bu konuda harika olduğunu söylüyor. Önce gözüme bir kadını kestiririm diyor. Sonra ona iltifatlar yağdırırım. Arada bir şekilde maddi durumumu belli ederim diyor. Ondan sonra da bir anda o kıza karşı ilgimi kaybetmiş gibi yaparım. Sonra giderim başka bir kızla ilgilenmeye başlarım ki o kız tekrar benim ilgimi çekmeye çalışsın diye. Hani bu şekilde pek çok kadını ağıma düşürmüşümdür diyor. Tabii terapist bunu yapmaktaki amacını soruyor. O da diyor ki çok heyecan verici diyor. Sanki diyor bir yarışı kazanmak gibi. Buraya dikkat arkadaşlar. Sanki bir yarışı kazanmak gibi diyor. Yani rekabetçi bir doğası var. Ve diyor ki avlanmak seks yapmaktan daha çok ilgimi çekiyor. Yani kadınların telefon numaralarını almak. Bakın avlanmak diyor. Ondan sonra yarışı kazanmak diyor. Bunların altını çizerim. Dr. Brandy diyor ki bir erkeğin kişiliği ve ruhsal ihtiyaçları ile ilgili pek çok bilgiye aslında cinsel davranışlarını inceleyerek ulaşabilirsiniz diyor. Neden? Çünkü cinsellik benliğin küçük bir temsilcisidir. Tekrar ediyorum. Cinsellik benliğimizin küçük bir temsilcisidir arkadaşlar. David daha sonraki seanslarından birinde şöyle diyor. O bardaki kadınları hiç ciddiye almıyordum ama onlarla tanıştıktan sonra o kadınları sevgilimle karşılaştırıyordum diyor. Ve her biriyle nasıl bir hayat yaşanabileceğini hayal ettiğini söylüyor. Ve diyor ki ben artık diyor sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Bütün arkadaşlarım evlendi. İşte nezih semtlerde oturuyorlar. Çok iyi evler aldılar. Çok iyi arabalar aldılar. Ben de diyor işte tam bunları istiyorum. En güzel kadını istiyorum. En büyük evi istiyorum. Dikkat edin arkadaşlar en. Tabii ki evlenmek istemesi falan normal bunlar okey ama istediği şeyler dikkatinizi çekti mi? Hani en büyük ev, en güzel kadın, rekabetçi bir doğası var evet ama bu diğer erkeklerle olan ilişkilerini şekillendirmesi bakımından toplumsal bir durum. Diyor ya, en güzel kadın, en güzel ev, en güzel araba. Yani rekabete bakın adamdaki. Ve David'in birkaç kardeşi var. Son derece başarı ve performans odaklı bir aileden geliyor. Mükemmeliyetçi bir ailenin çocuğu. Okul hayatı boyunca hep başarı odaklı, hırslı bir çocuk olmuş. Ondan sonra zaten Wall Street'te haftada 80 saat çalıştığı bir işi olmuş. Ve David diyor ki, ben diyor seks için para harcamaktan hoşlanmıyorum. Ama elde edilmesi zor kadınların peşinden koşmayı severim diyor. Ve bütün bunları söylerken karşı tarafın, yani o kadınların hislerinin zerrece umurunda olmadığını anlamışsınızdır. Hiç umurunda değil. Varsa yoksa kendisi, bakın dikkat edin. Ve çok emin bir tavrı var. Yani o kadınların ona gerçekten tutulacağını düşünüyor. Hiç yani aksini düşünmüyor, dikkat ettiyseniz. Terapist de işte tam bu noktada şu soruyu soruyor. Kadınların o sana göstermiş olduğu ilgi ya sahteyse diyor David'e, ya seni diyor sadece bir dolar işareti olarak görüyorlarsa ve tek dertleri paraysa bu kadınların diyor. David bunu duyduktan sonra bir anda yüz ifadesi değişiyor. Yani ekşiyor yüz ifadesi. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. O zamana kadar hiç bunu düşünmemiş. Ve aslında arzu edilmeye ihtiyacı var. Ve eğer bir kadının onu arzuladığını hissederse bunun sahte olamayacağına inanmış. İnandırmış kendini buna. Ve o egosu, o kadar büyük bir egosu var ki o anda o egosunda bir çatlak oluşuyor. Doktor bunu sorduktan sonra. Yüzünde de bir güvensizlik ifadesi. Kendini çok kötü hissediyor. Seansı terk ediyor hatta. Bu arada bu anlattıklarım tek seans değil arkadaşlar. Ben size özet geçiyorum. David diyor ki, kadınların beni arzulamalarından çok keyif alıyorum diyor. Bu kısım önemli arkadaşlar. Peki diyor terapist, senin için bu ne anlama geliyor? Yani kadınların seni arzulaması ne anlama geliyor? Kendimi diyor daha iyi hissediyorum. Ve sürekli kadınları etkilemeye çalışıyor. Kadınlara karşı genel tavrı bu. Onları etkilemeye çalışıyor. Baştan çıkarmaya çalışıyor. Kendinden çok emin, baştan çıkarıcı ama ulaşılmaz. David'le zaten iletişim kurmakta çok zorlanıyor terapist ve bunu da söylüyor. Hani seninle iletişim kurmakta çok zorlanıyorum. Samimi bir iletişimden bahsediyor. Ve David sevgilisinin de aynı dertten muzdarip olduğunu söylüyor. Bakın, samimi bir iletişim. Daha önce hayatına giren kadınlar da bunu söylemiş. Ve bu arada sevgilisinden bahsederken ve işte diğer kadınlardan bahsederken tek anlattığı şey onların fiziksel özellikleri. İşte muhteşem kalçaları var, benim sevgilimin göğüsleri şöyle, böyle anlatıyor. Dediğim gibi diğer kadınlara da tavrı böyle. Ve terapist de şu soruyu soruyor. Sevgilin ne diyor? Nasıl bir cinsel hayatın var? Bana bunu anlat diyor. En çok ne hoşuna gidiyor diye soruyor cinsel hayatınızda. O da diyor ki, David gerçekten diyor kendini bana veriyor cinsellik yaşarken. Ve bu ne anlama geliyor diye soruyor terapiste. David'in performansından çok memnun kaldığını belli ediyormuş sevgilisi. Ve bunu sadece diyor beni mutlu etmek için yapmadığına eminim diye de böyle bir savunmacı bir rötuş ekliyor bu cevabın arkadaşlar. Bakın, narsisistik eğilimleri var David'in çok net. Ve aslında David'in sevgilisinin o ateşli doğasından hoşlanması bile sevgilisiyle alakalı bir durum değil. Tek taraflı. Bakın, altını çiziyorum. Tek taraflı. Çünkü David bu şekilde kendisi hakkında bir yargıda bulunuyor. O kadının fiziksel ölçüleri David'in kendisini nasıl algıladığını temsil ediyor. Anladık değil mi? Nikki'nin, yani sevgilisinin cinsel hayatlarında böyle çok mutlu gibi davranması ona kendisini nasıl böyle zevk verebilen, arzu edilen bir adam olduğunu gösteriyor. Ve fark ettiyseniz adam kendi kendine takılıyor aslında. Yani olay tamamen kendisi, hiçbir kadın değil. Olay tamamen kendisi, narsist çünkü. Ve Nikki, yani sevgilisi, ana kahramanımız David'in olduğu bir oyunda cinsel açıdan tahrik edilen ve onu sesli bir şekilde takdir eden bir seyirci. Sadece bir seyirci arkadaşlar. Narsist misin bölümünde detaylı olarak bu konuları anlatmıştım. Böyle bir şüpheniz varsa o bölümü dinleyin. Bir narsistin kafasından geçenler muhtemelen şöyledir bir ilişki esnasında. Ben ne istersem, ben ne zaman istersem yapmalısın. Her zaman benim istediğim gibi olmak zorundasın. Çünkü aslında sen benim uzantımsın. Beni koşulsuz sevmelisin. Benim kurtarıcım olmalısın. Eğer olmazsan sorun çıkarırım. Seni terk edebilirim, seni aldatabilirim. Çünkü benim isteklerim daima yerine getirilmelidir. Ama senin gereksinimlerin hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Böyle olurdu. Yani insanlara bir nesne gibi bakmak narsisizmin özünde vardır arkadaşlar. Ve bu kendini sevmenin tam tersi. Kişinin kendi içinde tutsak kalması gibi. David başkalarının duygu ve düşüncelerini göz ardı ediyor gördüğünüz gibi. Onlardan daha iyi olması gerektiğine inanıyor her zaman. İşte bu tarz bir narsisizm ötekilerden üstün ve özel olma ihtiyacı etrafına inşa edilmiş bir benlik algısıdır. Takdir edilme arayışı asla tatmin edilemez ve David'in sorunu şu ki onun ihtiyacı olan şey sevilmek değil arkadaşlar. Sevilmek değil, arzulanmak. O sürekli birileri tarafından arzulanmak istiyor. Ve hep takdir edilmenin peşinde dikkat ettiyseniz. Neyse ondan sonra bir başka seansta David sevgilisi Nikki'nin onu aldattığını öğrendiğini söylüyor. Ve hemen o gece o sinirle bir bara gidiyor ve tanıştığı kızı evine davet ediyor. Ama sevişmeye başladıklarında bir ereksiyon problemi yaşıyor. Neden? Çünkü artık savunma mekanizmaları devre dışı arkadaşlar, işlemiyor. Başarısız hissediyor çünkü ve artık kadınlara güvenemeyeceğini söylüyor terapistine. Fakat kadınlara da ihtiyacı var bir taraftan. Takdir edilmesi gerekiyor, arzulanması gerekiyor. Bunları kim yapacak? Kadınlar ihtiyacı da var. İşte bu noktada şöyle bir itiraf geliyor David'den. Diyor ki sanırım diyor ben bu sebepten dolayı bir kadına sahipken, hayatımda bir kadın varken hep böyle yedekte bir sürü kadın tutmaya çalışıyorum. Çünkü yalnızlığıma katlanamıyorum diyor. Evde diyor bir gece bile yalnız kalsam aşırı huzursuz ve tedirgin oluyorum. Ve o huzursuzluğu hissettiğim an kendimi gidiyorum barlara atıyorum. İşte kadınların telefonlarını almaya çalışıyorum. Sürekli bir av peşindeyim ve sürekli aranıyorum diyor. Ama derin bağlar kurmaktan kaçınıyor. Neden? Çünkü bu kadınlar onun için bir ayna gibi arkadaşlar. David'in değerini David'e geri yansıtıyorlar. Yani onlar yoksa David de yok. Önce kendisini sevmesi gerekiyor ki o sevgiyi dışarıda, yabancılarda aramasın, değil mi? Çünkü öz saygısı için dışa bağımlı. Kendini başkalarına değil, önce kendine kanıtlaması gerekiyor. Ve seanslardan birinde şöyle bir şey söylüyor. Bir gün diyor bir partiye gitmiştim. İşte orada oturdum, insanları izliyordum. Fakir ve gösterişsiz olan insanların ne kadar eğlendiğini gördüm ve nasıl bu kadar mutlu olduklarını çok merak ettim diyor onları izlerken. Cevap şu aslında. O insanların samimi ilişkileri var, değil mi? Samimi ilişkiler içindeler. Yani para, pul, gösteriş onların çok da umurunda değil. David bunu hayatı boyunca hiç hissetmemiş, bilmediği bir şey. Eğer sizin de David'e benzer bir hayat senaryonuz varsa kendinize şu soruyu sorun arkadaşlar. Benim benliğim ne istiyor? Ben ne istiyorum? Bunu sorun. Sonuç olarak David'in bu zamparalık davranışının özünde aynı duygusal gereksinimler var. Çoğu erkekle aynı. Sevme, güvenme ve kabul görme. Bizi çok mantıksız ve işe yaramaz yollara sürükleyen şeyler de yine bunlardır diyor Dr. Brandy. Aslında kitaptaki gibi Türkiye'de de durum pek farklı değil. Hele bizim ülkemizde cinsellik konusunda pek fazla konuşamadığımız için psikolojik etkileri çok daha derin olabiliyor. Durex bu sene Türkiye'nin de içinde bulunduğu global cinsellik araştırmasını yayınladı. Araştırma çok kapsamlı konuları içeriyor. Durex'in dünyada liderliği sayesinde 36 ülkede yapılmış olan bir araştırma bu. Ve araştırmaya göre Türkiye'de ilk cinsel deneyim yaşı 20. Şimdi burada dünya ortalamasıyla aynı yerlerdeyiz ama nerede değiliz biliyor musunuz? Prezervatif kullanma oranında. Dünyada ilk cinsel birliktelikte prezervatif kullanım oranı %55 iken Türkiye'de bu oran %49.7'ye düşüyor. Tam da bugün Dünya AIDS Günü olmasına özel biraz daha veri vermek istiyorum. Biz Türkler prezervatifi gebelikten korunmak için kullanıyormuşuz bu araştırmalara göre. Kullananların %58'i bu sebeple kullandığını söylemiş ve sadece %11'i cinsel yolla bulaşan hastalıklar sebebiyle kullandığını söylemiş. Bakın %11. Yapmayın arkadaşlar. Bugün Dünya AIDS Günü olarak bu kararı almanın en doğru günü. Prezervatifsiz cinsel ilişki yaşamayın. Şimdi sesinizi duyar gibiyim. Ama işte öyle aynı şey olmuyor diyorsunuz. Hayır, oluyor. Yine Durex sizin için bir araştırma yaptırmış. Durex'in Yok Ötesi serisini kullanan 10 kişiden 9'u kesinlikle maksimum his için bu ürünü önerdiklerini söylemiş. Cinsel hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde korunmak için en güvenilir metotlardan biri olan prezervatifleri hissi maksimumda yaşayarak kullanmanız mümkün. Hadi devam edelim. Ve sırada bir başka erkek danışanın hikayesi var. İsmi Paul. Bu kadar uzun anlatmamaya çalışacağım. Paul'un sertleşme sorunu var. Erekte olma problemi yaşıyor. Evli ve sürekli hayat kadınlarına gidiyor. 40'lı yaşlarında bir banka müdürü. Baktığınız zaman sert bir alfa erkeği görüntüsünde. Bu arada terapiste gelir gelmez hemen sorununu söylüyor ve diyor ki size bu sorunu çözmek için 5 seans veriyorum. Oldukça buyurgan bir tavırda bunu söylüyor. Sonra da fiyatını sorup pazarlık yapmaya girişiyor. Bu adam ilişkinin kendisini yani bağ kurabilmeyi göz ardı ederek yardım almaya çalışıyor terapisten. Yani sanki terapistine de bir hayat kadınıymış muamelesi ediyor. Hani onu memnun etmek için çalışan biriymiş gibi davranıyor. Dikkatinizi çekerim. Paul para ödeyerek kadınlar üzerinde hakimiyet kurduğunu varsaydığı için oldukça kibirli ve rahat bir profil çiziyor. Doktor Brandy diyor ki sekste ilk adımı kimin attığı derin bir konudur. Ve bir anda bir yığın soruyu gündeme getirebilir. Ben arzu edilebilecek biri miyim? Seviliyor muyum? Sevilmiyor muyum? Kim muhtaç durumda? Bazen sevişmek için ilk adımı kadın attığı zaman erkek erekte olma konusunda paniğe kapılabilir diyor Dr. Brandy. Şimdi Paul'un sorununa geri dönelim arkadaşlar. 8 aydır evli ve Paul eşine aşık olduğunu söylüyor ve bunu söylediği halde onunla cinsel birliktelik yaşarken ereksiyon sorunu yaşıyor ama hayat kadınlarına gittiği zaman bunun olmadığını söylüyor ve eşinin çok güçlü bir kişiliğinin olduğunu, meydan okuyan bir kadın olduğunu ve bu yönünü de çok sevdiğini söylüyor. Hayatına giren çoğu kadın böyleymiş. Ve benim için harika bir eş diyor. İkimiz de rekabetçiyiz, iktidar mücadelelerine girebiliriz diyor. Ve genelde cinselliği başlatan kişinin karısı olduğunu söylüyor. Yani ne istediğini açıkça ifade edebilen bir kadınla beraber, yani eşi öyle. Ama diyor ben performans gösteremediğim zaman eşim deliye dönüyor ve düşman gibi davranmaya başlıyor diyor. Paul'un sorunu aslında aşikar arkadaşlar. Kendini çok yoğun bir baskı altında hissediyor. Yani eşiyle bir cinsellik yaşamak istediği zaman ya erekte olamazsam gibi bir korkusu var ve seks esnasında tek düşündüğü şeyin bu olduğunu söylüyor. Yani kaygılar, panikler içerisinde hiç aklımdan çıkmıyor diyor. Sürekli kaygı içindeyim diyor. Bu arada bu eşinden önce yaşamış olduğu ciddi ilişkilerinde de olan bir sorunmuş. Yani onlarla da beraber olacağı zaman erekte olamadığını söylüyor ve yine hayat kadınlarını tercih etmiş o dönemde. Mastürbasyonda sorun yok bu arada. Peki diyor neden hayat kadınlarıyla beraber oluyorsun diye soruyor terapiste. Çünkü diyor kendimi onlarla birlikteyken baskı altında hissetmiyorum ve o kadınları hiçbir şekilde umursamıyorum diyor. Yani umursamıyor bakın, duygusal bir bağ yok. Sadece diyor beni tatmin etmeleri için onlara para ödüyorum. Onlar benim için bir nesne, yani benim için hiçbir şey onlar diyor. Eşini seven bir erkek nasıl olur da bunları yapar dediniz değil mi? Yani siz de bence aynısını düşündünüz. Bu arada bir parantez açmak isterim. Doktor Brandy diyor ki erkek danışanlarımın çoğundan şunu duyuyorum. İşte eşim çok kilo aldı. Bana artık hiç çekici gelmiyor. Bunları dediğini söylüyor ve bir kadın olarak çok sinir olduğunu söylüyor bunlara. Ama diyor ki olayın diyor daha derinlerine indiğimde şunu keşfettim. Erkeklerin birçoğunun esasen rahatsız olduğu şeyin eşlerinin onlara olan cinsel ilgisini kaybetmesinden korkmaları olduğunu söylüyor. Yani kilo almak o eşi doğrudan reddetmek yerine kullanılan bir metafor arkadaşlar. Yani kadının artık o eşi arzu etmediğine, işte vücudunu fit tutmasına değmeyeceğine o adam için ve hatta o kadının artık onu umursamayabileceğine dair somut bir mesaj. Erkekler böyle algılayabiliyormuş bu kilo olayını. Ben şok. Gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. Beyler, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bekliyoruz. Instagram gönderi yorumlarına. Ve Dr. Brandy diyor ki hayat kadınlarına giden erkeklerin çoğunun bir çeşit cinsel işte bozukluğu ya da en azından gerçekten ilgilendikleri kadınla ilişkili cinsel bir kaygıları olduğunu fark ettim diyor. Tıpkı Paul'da olduğu gibi. Paul diyor ki gittiğim kadınlar pasif ve itaatkar kadınlar. Yani eşimle hiç alakaları olmayan insanlar ve onları diyor bana cinsel olarak hizmet ederken çok korunmasız, çok kırılgan durumlara sokmaktan hoşlanıyorum diyor. Bu beni çok tahrik eden bir şey diyor. Ve Paul kadınları küçük görmekten, onlara hükmetmekten keyif alıyor. Çünkü eşiyle cinsellik yaşarken çekmiş olduğu bir performans kaygısı var. Bunlardan azat oluyor hayat kadınlarıyla birlikte olduğunda. Karısını tatmin etmek ana odak noktasında, cinsel beraberlik esnasında kendi tatminini düşünmüyor. Ama hayat kadınlarına gittiği zaman tam tersi oluyor. Peki diyor eşin sana kendini nasıl hissettiriyor diye soruyor. aşağılanmış ve yetersiz diyor Paul. Onun cevabı böyle. Ve onun için yeteri kadar iyi olmamaktan ve sonra da reddedilmekten çok korkuyorum diyor. Paul aslında çok kırılgan bir adam ve sonra şöyle bir hikayesi olduğunu öğreniyoruz. Eşi Claire'in çok zengin bir ailesi var ama Paul orta sınıf bir aileden geliyor ve çok iyi bir ailesi var Claire'in ama Paul'un öyle değil. Ve ilk başta Claire'in ailesi Paul'la evlenmesini istememiş. Başka bir damat adayını beğeniyorlarmış. Yani Paul istenmeyen damat. Ama Claire ailesini karşısına alıp onunla evleniyor. Paul sonradan hırsıyla birlikte zengin oluyor ve hep bir performans, hep bir başarı kaygısı var. Hem o aileye karşı hem de Claire'e karşı. Ve diyor ki sanki diyor bir yarıştayım ve hiç kazanamıyorum gibi hissediyorum. Çok iğrenç bir duygu diyor şu an yaşadığım şey. Ve kendini hep böyle başarılı gözükmeye zorunlu hissettiğini söylüyor. İşte ve yatak odasında hep böyle başarılı gözükme kaygısı var, performans kaygısı var ve Paul eşini fazlasıyla idealleştirmiş bir adam ve bu nedenle de kendini değersiz hissetmeye başlamış. Seks işçilerini de küçümseyerek onların varlığında kendini çok kuvvetli hissetmişti. Yaptığı şey bu. Yani aslında kadınlara göre davranarak kendi benlik değerini kaybetmiş bir adam Paul. Ve az önce kırılgan olduğunu söyledim. Bu zaten çoğu erkekte olan bir şeymiş Dr. Brand'in söylediğine göre. Tüm bu erkekler sevme ihtiyacı ile sevme korkusu arasında sıkışıp kalmışlar diyor. Verdikleri tepkilerde böyle tuhaf ilişkiler olabiliyor işte. Kendilerini güvende tutmanın bir yolunu arıyorlar aslında. Yani az önce anlatmış olduğum David'in hikayesine baktığımızda David ne istiyordu? Arzu edilmek istiyordu değil mi? Kadınlar tarafından. Paul ise güç istiyor arkadaşlar. Gelelim bir başka erkek danışanın hikayesine. Charles adında genç bir adam. Güzel bir nişanlısı var Kelly adında. Sorunları şu. Charles Kelly ile cinsel birliktelik yaşarken Kelly'ye sürekli işte en yakın arkadaşımla yatmak istediğini söyleyeceksin diyor. İşte patronumla, abimle, kardeşimle sürekli bunları söylüyor. Ve nasıl yapmak istediğini anlat diyor. Fantazisi bu. Ve bunu cinsel birliktelik yaşarken söylemesini istiyor. Hani kız arkadaşından ve işte detaylı olarak senaryolar yazdırıyor. İşte sen banyodayken çıkıyorsun bir anda bizi yakalıyorsun falan böyle saçma sapan şeyler. Kız arkadaşı buna karşı çıkınca yapmak istemediği zaman da savunma olarak şöyle söylüyor. Ne var diyor sanki hani bunların hepsi bir oyun sanki gerçek mi diyor ne kadar büyüttün. Bunlar sadece bir fantezi diyor. Charles'ın daha önce pek bir sevgilisi olmamış hani biraz asosyal bir tip ve çoğu zamanını yalnız geçirmeyi tercih ediyor. Hobileriyle uğraşıyor. Kendine ait olan başarılı bir mühendislik firması var. Yani parası aslında ona hep kadınları çeken şey olmuş. Ve Charles kadınların yanında kendini pek rahat hissetmediğini söylüyor. Yani genel olarak kadınlar Charles'ı seçmiş. Onun böyle bir talebi olmamış. Kelly'nin de ona çekilme sebebi artık böyle bad boylardan bıkmış ve Charles'a sığınmış. Hani onu güvenli bir liman olarak görmüş. Ama tabii bu cinsellik esnasında yaşadıklarından sonra kız şoka girmiş. Yatakta Charles'ın onunla asla göz teması kurmadığını fark ediyor ve kurduğu anda o ereksiyon hali sona erdiğini söylüyor kız arkadaşı. Kısaca hikayeler böyle. Şimdi Dr. Brandy diyor ki cinsel davranışların bir anlamı olduğuna inanıyorum diyor. Seks insanların üzerine kendi psikolojik dünyalarını resmettikleri boş bir tuval gibidir diyor. Ya da geçmişte yaşanmış sarsıntılardan, sinir bozukluklarından veya takıntılardan oluşan bilinçaltı çöpleri için büyük bir atık sahası olabilir diyor seks için. Burası çok önemli arkadaşlar. Hatta tekrar etmek istiyorum iyice aklımıza girsin diye. Seks insanların üzerine kendi psikolojik dünyalarını resmettikleri boş bir tuvaldir diyor. Ya da geçmişte yaşanmış olan travmalardan, sarsıntılardan, sinir bozukluklarından veya takıntılardan oluşan bilinçaltı çöpleri için büyük bir atık sahası olabilir diyor bakın. Ve takıntılar yüceltme süreciyle gerçeğe dönüşür. Çözümlenmemiş duygular cinsel olarak yön değiştirebilir. Çözümlenmemiş duygular cinsel olarak yön değiştirebilir. Dikkat ve cinsel arzu olarak kendini gösterebilir. Psikoloji bu kadar önemli işte. Ve bu erkeklerde daha sık görülüyor. Çünkü onların duygularıyla böyle doğrudan başa çıkabilecekleri sosyal ortamları ve fırsatları sınırlı. Hani biz kız kıza çıkıyoruz, dertleşiyoruz, ağlıyoruz, kafamızı dağıtıyoruz. Bir şekilde kadınlar bundan çekinmiyor. Hani gözyaşlarımızı saklamıyoruz ki kanserin sebepleri diye bir bölüm yapmıştım. Hatırlarsanız orada da erkekler adına çok üzülmüştük. Çünkü erkekler dediğim gibi içlerini atmaya daha meyilliler ve sosyal ortamları, fırsatları sınırlı. Ve az önce ne dedik? Çözümlenmemiş duygular cinsel olarak yön değiştirebilir ve cinsel arzu olarak kendini gösterebilir dedik. Dönelim Charles'ın hikayesine. Ne alaka bu anlattıklarımla? Şimdi şöyle, Charles Kelly'den seneler önce, 8 sene önce bir kadına çok fena aşık oluyor ve evlenecekler. Düğünlerinden bir gün önce erkek kardeşi Charles'ın odasına gelip diyor ki, dün diyor en yakın arkadaşınla nişanlını birlikte olurken yatakta yakaladım diyor. Ve adamın yaşadığı travmaya bakar mısınız? Ya korkunç seviyormuş o kadını. Aldatılmak, hele ki böyle bir ihanet, hele ki böyle aşıksanız yaşamınızın akışını komple değiştirebilir. Yani psikolojik bir afet gibidir. Ve aldatılma şoku ruha öyle bir derin nüfus eder ki bireyin dünyaya karşı tepkilerini sonsuza dek değiştirebilir. Tıpkı Charles'ın hikayesinde olduğu gibi. Charles hayatına devam edebilmek için o noktadan sonra ne yapıyor arkadaşlar? O aldatılmayı cinselleştiriyor ama farkında değil. Ve o günden sonra aylarca evden çıkmıyor ve mastürbasyon yaparken hep o sahne aklına geliyor. Yani hep diyor onun beni aldattığı sahneyi arkadaşımla kafamda canlandırdım diyor. Ve bu beni tahrik etti diyor enteresan bir şekilde. Biliyorum çok saçma görünüyor böyle bakınca. Ama Dr. Brandy diyor ki bu psikolojik açıdan kesinlikle akıllıca bir taktik diyor. Çünkü böyle onur kırıcı durumlar karşısında duygular üzerinde hakimiyet kurma konusunda zihnin bilinçaltı yeteneğine hayranlık duyuyorum diyor. Charles burada ne yapıyor arkadaşlar? Aslında hayal kurarak, mastürbasyon esnasında hayal kurarak bir zamanlar o kontrolü dışında olan şeyi kontrol altına almaya çalışıyor. Utanç cinsel bir tepkiye dönmüş bakın ve bilincin işleyişinden uzak durmuş bu şekilde. Yani böyle bakınca aslında bu zihinsel bir zafer. Charles'ı acıdan kurtarıp mutluluğa yönlendiren hayali bir başarı diyebiliriz bunun için. Ve ne zaman orgazm olup doruğa çıksa mastürbasyondan sonra bu ilişki onun zihninde sadakatsizlikle ereksiyon arasında kopmaz bir bağ yaratarak güçleniyor ve pekişiyor. Sorun da burada zaten. Aslında sevgilisinden rol yapmasını istemese hani o esnada çok zevk aldığı için falan değil. Charles acının tutsağı olmuş durumda ama farkında değil. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Seks işçileri kadınlar diyorlar ki bize gelen en yaygın taleplerden biri eski ruhsal sarsıntıların cinsel ilişkide tekrarlanması. Bakın erkeklerden gelen talep bu. Mesela bir seks işçisinin röportajını izlemiştim. Orada kendisine gelen enteresan talepleri söylüyordu erkeklerden gelen ve şey demişti. Hani sadomazo o okey o zaten geliyormuş ama işte altıma çocuk bezi bağla, işte beni biberonla besle, beni beşiğe yatır. Böyle garip talepleri varmış erkeklerin. Daha neler neler var arkadaşlar. Onlara da değineceğim bir gün. Dediğim gibi eski travmalar cinsel ilişkide tekrarlanabiliyor. Dikkat. Ve Dr. Brandy diyor ki başkalarıyla olan ilişkilerimizin kendimizle olan ilişkilerimizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu söylemeye gerek bile yok diyor. Diğer insanlar bizler için ayna görevi görüyor ve kim olduğumuzu bize geri yansıtıyorlar. Mesela işte anneler bebeklerinin bir aynası, terapistler hastalarının aynası. Eşler birbirinin aynası ve buna ayna tutma deniyor. Etkisi ise şu, hastanın benlik ve gerçeklik anlayışını düzenlemek. Ayna tutmak bizim varlığımızı doğrulayan bir şey. Şimdi söyleyeceğime dikkat, en güzel iltifat birinin sizi gerçekten görmesidir arkadaşlar. Ve o kişi sizi sevgi ve hayranlıkla, heyecanla karşıladığında size kendinizi çok kuvvetli bir şekilde onaylanmış hissettiriyor. Asıl özel olma durumu işte burada yatıyor arkadaşlar. Kurulan bağda yatıyor. Bireyde değil. Dikkat. Kurulan bağda. Bireyde değil. Ama burada sorun olacak şey şu. Kişi kendi hakkında bilgi kaynağı olarak ayna tutmaya çok fazla bağımlı bir hale geldiğinde ne oluyor? Kendine has bakış açısını kaybetmeye başlıyor. İşte ayna tutma etkisi bazen kişinin benlik algısının yerine geçebiliyor. gelebiliyor. Bu kötü bir şey. Mesela birileri sürekli size işte çok güzel olduğunuzu söylüyor. Etrafınızda böyle pervane oluyorlar. Kendinizi çok özel, çok güzel, çok sevilen biri gibi hissediyorsunuz. Sonra o birileri sizi terk ediyor, hayatınızdan çıkıyor. İşte o noktada kendinize tutunmanız lazım. Yani o destek gittiğinde, ayna gittiğinde benlik algınızın sarsılmaması lazım. Kendi değerinizin başkalarının ilgisinin yokluğunda kaybolmaması lazım. Kendi duygularınızı, düşüncelerinizi anlamak için sürekli dışarıdan geri bildirim almaya ihtiyaç duymamanız lazım. Çünkü bu sizi pasifize edecek bir şey. Şimdi kısa kısa bazı erkek danışanların söylemlerine değinmek istiyorum, benim ilgimi çeken. Mesela Oscar diye bir danışan var, sürekli eşini aldatıyor. Oldukça zengin bir müteahhit, Rus bir sevgilisi var ve onun uğruna eşini terk etmeyi düşünüyor. Ve terapist soruyor, hani bu sevgilin senin ne gibi gereksinimlerini karşılıyor diye soruyor. Diyor ki eşimden görmediğim her şeyi bana veriyor diyor. İlgi veriyor, şefkat veriyor ve seks veriyor diyor. Eşim çocuklara kendini o kadar kaptırmış ki bazen işten geldiğimi bile fark etmiyor diyor. Beni görmüyor diyor. Bu arada eşi çok eğitimli bir kadın, varlıklı bir aileden geliyor ve bunun için diyor ki ben diyor onu bulunmuş olduğum konumla ya da maddi anlamda hiçbir şekilde etkileyemem eşimi diyor. Ve bu insanı aslında korkutan da bir şey diyor. Yani aslında karısının gücü altında da bir ezilmişlik var. Ama Rus sevgilisi böyle değil. Oldukça sıradan bir aileden geliyor. Maddiyatı olmayan biri. Onun üzerinde oldukça da gücü var bu adamın. Tam bir cinsel hakimiyet kurabiliyor bu kadının üzerinde. Zaten Oscar güç delisi olmuş bir adam. Ve terapist ona diyor ki hayatında kendini çok güçsüz hissettiğin bir dönem oldu mu diye soruyor. Oscar o esnada ağlayarak şunu itiraf ediyor. Küçükken diyor abim tarafından cinsel istismara uğradım ve anneme diyor bunu anlatamadım. Çünkü annem abimi çok seviyordu, benden daha çok seviyordu. Ve abim onca yıl sürekli cinsel olarak beni istismar etti ve beni yönetti diyor. Güçlü olduğu için benden. Ve ben şimdi yönetimi elinde bulunduran kişi olarak Shelley ile, yani Rus sevgilimle heyecanlanıyorum bu ilişkide. Ama eşimleyken kendimi çok güçsüz hissediyorum diyor. Ve evdeki bütün kararları eşi veriyormuş ve ben diyor o evde kendimi hep böyle bir fazlalık gibi hissettim diyor. Ve ben karım için sadece bir dolar işaretiyim diyor. Ve eşim yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor diyor. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Doktor Brandy'nin erkeklerden en sık duyduğu şikayetlerden biri bu arkadaşlar. Beğenildiğini hissetmek bir erkek için çok çok önemli diyor. Yani bu sadece kadınlara has bir durum değil. Lütfen erkekleri de beğendiğinizi, davranışlarını takdir ettiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Yani iltifattan sadece kadınlar hoşlanmıyor, erkekler de hoşlanıyor. Oscar diyor ki ona ne sunarsam takdir edecek ve beni mutlu etmek için her şeyi yapacak fakir bir kadınla evlenmeyi yeğlerdim diyor bakın. Bana kendimi güçlü hissettirecek bir kadınla evlenmek isterdim diyor. Sevgilisi Shelley onun aslında bu zaafının farkına varmış. Güce olan saplantısını fark etmiş ve bundan nemalanan bir kadın. Ve kendini ona cinsel köle yapmış bu kadın ve bu sayede onun kendini yeterince güçlü hissetmesine de fırsat vermiş. Karşılığında ise Oscar onun geçimini sağlıyor parasal olarak. Ve Doktor Brandy diyor ki birini size karşı saplantılı hale getirmek aslında çok kolaydır. Kişinin benlik algısını beslemeniz yeterli diyor. Oscar gördüğünüz gibi ilk başta eşinin o gücünü sevmiş ama sonra eşi ne zamanki o ilişki yönetimini komple ele geçirmiş, ondan sonra eşine karşı derin bir öfke beslemeye başlıyor ve bu öfkenin aslında altyapısında abisine ve onu ondan üstün tutan annesine karşı duyduğu öfkeyle bir ilinti olabilir. Gelelim bir başka danışan arkadaşlar, Antoine. Antoine diyor ki güzel bir hayata, harika bir mesleğe ve muhteşem bir eve sahip olduğumu düşünürdüm ama asla hayatım boyunca kendimi bu kadar önemsiz hissedeceğimi hayal etmemiştim diyor. Kadınları çok sevdiğimi düşünürdüm. Hepsi hakkında hayaller kurarım, yüzlerinden büyülenirim, vücutlarına tutulur, dokunuşları için ısrarcı olurum. Aşktan hasta düşerim, yalnızken uyuyamam, ilham perisi olmadan yazamam. Hayatıma devam edemem diyor, yani kadınlar olmadan, ve beni terk ettikleri zaman ölmek isterim diyor. Ve şimdi buraya dikkat diyor ki ama şimdi anlıyorum ki aslında sorun kendimi yeteri kadar sevmememmiş. bundan kaynaklanıyor az önce söylediklerim. Gelelim bir başka erkek danışanın şikayetine. Her gün mastürbasyon yapması ve yine de biriyle sevişme ihtiyacı hissetmesi. Sorun bu. Hemen Sade'de geleceğim arkadaşlar. Michael danışanın adı. Kadınlara bayılıyor, onlara arzuluyor ama onlarla konuşacağı zaman aşırı bir gerginlik yaşıyor, tedirgin oluyor ve aylardır hiçbir kadınla cinsellik yaşamamış, istiyor bunu ama yaşamamış. Sadece mastürbasyon yapıyor ve terapist şunu soruyor. Gerçek bir kadınla ilgili en çok neyin özlemini çekiyorsun diye soruyor. O da şöyle cevap veriyor. Dokunuşlar, şefkat, kuru yapacak, konuşacak biri diyor. Ama kendini çok yalnız hissediyor ve terapist diyor ki bunu kabul etmen, yani bu yalnızlığını kabul etmen sana nasıl hissettiriyor diye soruyor. Michael üzgün diyor ve kendini ezik gibi hissettiğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada sorun şu. Michael kendi hislerinden kaçıyor aslında. Bir kadınla bağ kurma arzusu kendini azgınlık olarak tanımladığı şeyle ortaya koyuyor. Yani bir dürtüyü başka bir dürtünün yerine koyuyor. Muhtemelen böyle. Belki de Michael yalnızlığının farkında bile değil ve bunun yerine bedeni bir cinsel uyarılma duyumsuyor. Yani bir çeşit fiziksel yüceltme. Şimdi bu psikoterapi yalnız sık karşılaşılan bir şey. Duygu yoğunluğunun yaşandığı belli bir dönem oluyor arkadaşlar. Ayrılık olabilir, göç olabilir, çok sevilen birinin kaybı olabilir ve hasta bu hislerinin altında kalabiliyor. Ve bazen bir dakika önce kedere boğulmuşken, işte gözyaşları içindeyken bir anda kendini çok zinde hissetmeye başlayabiliyor ve daha da kısa bir süre sonra ateşli sevişmeler yaşayabiliyor ya da birine deli gibi aşık olabiliyor. Çünkü zihnimizin duygusal acıları denetim altına alma konusunda sayısız ilginç yolu var. Örnek ver Merve, hissizleşme, çözülme, yansıtma bu gibi şeyler olabiliyor. Aslında ne yapıyoruz burada? Bir nevi duygularımızı uyuşturuyoruz değil mi? Derinlerdeki dürtü ve duyguların daha fazla bilincinde olsak, cinsel farkındalığımız olsa belki yine çok canımız yanacak ama iyileşmek için bir adım atmış olacağız. Zaten bu bölümü çekme sebebim ve cinsel farkındalık için biraz devamı da gelecek bu bölümlerin. Doktor Brandy'nin sık karşılaşmış olduğu şeylerden biri de şu. Seks işçilerine giden erkeklerin aslında dokunulmaya, insani bir iletişime, arzulanmaya, yalan da olsa arzulanmaya ve o kadının orada onunla sevişmeye ihtiyacı varmış gibi yapmasına, rol bile olsa bakın, şefkate ihtiyaç duyduğu. Yani esas istedikleri seks, orgazm falan değil. Ya çoğu zaman öyle değil. Duygusal yakınlık, yani özde içte bu var. Bir de şu var arkadaşlar, Michael açısından bakacak olursak. Michael'ın esasen istediği şey ciddi bir ilişki yaşama isteği. Ama kadınların bulunduğu ortamlarda çekiniyor, korkuyor. O yüzden ciddi ilişki kuracak adımı da atamıyor. Dolayısıyla yalnız kalıyor. Ne yapıyor? Karşılığında ödeme yapmış olduğu bir ilişkiyi tercih ediyor. Seks işçilerini tercih ediyor. Çünkü bu şekilde asla egosu sınanmıyor. Dikkatinizi çekerim, egosu sınanmıyor. O yüzden cinsel bir dürtü hissettiğinizde lütfen durup kendinize şu soruyu sorun. Ben gerçekten ne istiyorum? Ama gerçekten ne istiyorum? Bakın Michael işte mastürbasyon yapıyor, seks işçilerine gidiyor falan. Ama altyapısından ne çıktı? Ciddi bir ilişki isteği. Ve yine bu terapi seansları esnasında çok dikkat çeken bir detay var arkadaşlar. Bu terapideki erkeklerin çoğu annelerine karşı çok öfkeliler. Ve erkeklerin öfkesinin kökeninin çoğu zaman çocukluklarına dayandığını, o an bir kadının sevgisine duydukları ihtiyaçtan kaynaklanan hüsranı hissettiklerini söylüyor. Ve onları gerçekten çileden çıkaran şey istediklerini elde edememeleri diyor. Çünkü varlıklarının derinlerinde bir yerlerde kadınlara karşı bir güvensizlik yatıyor. Aslında bu tatmin edilmemiş bir sevilme arzusu. Onların kadınlara olan tavrını bu belirliyor diyor. Şiddet eğilimlerini, işte kadını lekelemeleri, cezalandırmaları, kötü konuşmaları, onlara zarar vermeleri. Bunlar bu bilinçsiz isteklerinden kaynaklanıyor olabilir diyor. Tatmin edilememiş sevilme arzusu anne tarafından özellikle ne kadar önemli bakın. Yani bu sahici bağlılığın eksikliğine yönelik bir isyan olabilir. Ve bir kişinin sevme yeteneğinin tek bir kişiyle, annesiyle bu derece bağlantılı olması bana son derece büyüleyici geliyor diyor Doktor Brandy. bir çocuğun annesini ilgisiz, mesafeli ya da zalim olarak algılamasıyla tüm kadınlara karşı bakış açısının çarpık, olumsuz ve ağrılı olabileceğini söylüyor. Erkek danışanlarının çoğunun annesiyle yaralı bir ilişkisi varmış ve hayatlarına annelerinden sonra giren kadınları önemsememeye dayalı bir tavır benimsemiş olduklarını söylüyor. Yani bu bilinçli olarak yaptıkları bir şey değil. Yine çok önemli bir detay. Erkeklerin bir kadını tanımlamak için kullanmış olduğu kötü sıfatları, anladınız siz ne olduğunu, dilim varmıyor söylemeye, küfürlerde geçiyor genelde. Bunun içinde şöyle bir yorumu var Dr. Brandy'nin. Diyor ki, ilginç bir biçimde böylesi büyük bir kinin altında derin bir aşk yaşama arzusunun yattığını keşfettim diyor. Sorun, istedikleri kadın onları geri çevirdiğinde utanç hissetmeleri ve bunu yansıtmalarıydı diyor. Dahası seks konusunda seçici olmadıklarında ya da kayıtsızca sekse sadece seks olarak baktıklarında kadınlara genellikle sürtük tarzı sözler yakıştırıyorlar diyor. Ve dahası. Şimdi gelelim porno mevzusuna arkadaşlar. Buna kısaca değineceğim. İnternetteki pornolar yanlış bir erotizm biliyorsunuz. Tamamen ticari amaçla yapılmış şeyler. Duygusal yönden hiçbir şey yok. En yaygın içerik ise güç ve öfke gösterileri. Hatta porno tacirlerinin bol bol Freud okuduğunu bile düşünmüş Dr. Brandy. Porno çeşitli psikolojik işlevler görebilir diyor. Gerçek bir cinsel birliktelik yerine pornoyu tercih edenler yakınlık kaygısını aşmaya çalışıyor. Yani bir tık aşabiliyorlar. Porno belki de kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan bir şey. Çünkü neden? Reddedilme söz konusu değil. Ortada duygusal bir bağ yok, yargılama yok ve bir şeyler yapma konusunda bir baskı yok. Porno izlemek eğer düzenli ve çok sık tekrar eden bir eyleme dönüşürse bu sıkıntılı. Çünkü beynin ödül merkezine zarar verebiliyor. Cinsel fonksiyon bozukluğu yaratabiliyor. Cinsel hazda azalma yaşayabiliyorsunuz ve porno bağımlılığına yol açabiliyor. Buna ayrı bir bölüm yapacağım ileride, o yüzden pas geçiyorum. Dr. Brandy'nin şöyle bir tespiti var arkadaşlar. Sevgilileri üzerinde baskı yaratan erkekler genellikle baştan çıkarma konusunda pek yetenekli olmayanlardır. Ve diyor ki pek çok insan ilişkilerini aşık olma ihtiyacı ile aşık olma korkusu arasındaki bir dengede yaşar. Aslında hiç kimse gerçekten aşktan korkmaz. Aşk harika bir şeydir. Asıl sorun aşkı kaybetme korkusudur. Ve unutmayın, cinsellik benliğin küçük bir parçasıdır. Durex ortamlarda satılacak bilgiyi sundu. Kendinize iyi bakın. Bu ay her hafta 3 bölüm gelmeye devam edecek. O yüzden beni hangi platform üzerinden dinliyorsanız takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram'a da bekleriz. Hoşça kalın. Bay bay.